Ayrım 13, sayfa 224. Baleden anlamazdım ama Anna Pavlova çocukluğumdan kalan ilahi bir isimdi. Meriç Sümer söz konusu kuğu balesinin sırf Pavlova dans etsin diye tertiplendiğini söylerdi. Ne kadar iyi kotarılmış olursa olsun Pavlova için düzenlenmiş bir rolün, böylesi revizyonun acıtacağını kestirmek için Rus olmam gerekmiyordu. Yapılan Rusya'yı Rusya yapan en önemli klasiklerden birisi olan balenin hükümsüzleştirilmesiydi. Galina Alekseyevna'yı anladığımı hissederken, ülkenin kendisinden duyduğu hoşnutsuzluğun nedenli derin olduğunu daha o gece sezmeye başladım. Galina Alekseyevna'nın Rus balesini maskara ettiler demesiyle başlayan tartışma, Profesör Essig'in aleni eşcinselliğin demokratikleşmesinin yan ürünü olarak kabullenilmesi zorunluluğu şeklindeki beyanıyla tırmandı. Nevski madalyalı emekli albay Ivanov'un bir şey söylemeye niyetlenmişken vazgeçip gözlerini kaçırdığını, içkisine yumulduğunu gördüm. Ama bir an göz göze geldik ve ben kan çanağı içindeki gözlerinde gördüğüm acıya içimden bir selam çaktım. Ne garipti, ne kadar garipti. Alexey ile tanışalı yarım saat olmamış, ne büyük dayısı Pyotr Stolypin'in adını duymuşluğum var, ne Romanovların son başbakanlarının Rasputin'le olan ilişkisini bilirim. Buna karşın ziyafet masasının başında sağına erkek kılığındaki Essig'i, soluna Montreal Film Festivali ödüllü yönetmen Vladimir Chotinenko'yu almış olduğu halde oturan Peder Andrei Dmitriyevich'in ısrarla çağrıştırdığı karakter, Rasputin. Rus Ortodoks papazlarının bendeki kötü şöhretlerinin başlıca müsebbipleri, Tolstoy başta olmak üzere Rus edebiyatçıları. Bir de yıllar önce seyrettiğim Rasputin isimli bir film ve filmdeki fevkalade etkileyici öldürme sahnesi. Oynayan kimdi hatırlamam imkansız ama Rasputin'in sonradan gördüğüm fotoğraflarına çok benzeyen bir aktördü. Dev gibi bir boy, yağlı uzun siyah saçlar, uzun sakal, kaşlarının altından cin gibi ama kötü kötü bakan küçük siyah gözler. Filmde adamı önce zehirlemeye çalışırlar, mükellef bir sofra kurulur. Çok sevdiği Madeira şarabı dahil her yiyeceğin içine yüksek dozda zehir konmuştur. Rasputin yer içer ama bir şey olmaz. Bakarlar olmuyor, vururlar. Yaralı Rasputin o delik deşik haliyle bahçeye kaçmayı becerir. Bu defa muhafızlar ateş ederler, yine ölmez. Kafasını balta ile parçalamayı denerler, parçalanmaz. Senaristin vampir efsanelerinden esinlendiğini sanmıştım. Meğer değil. Rasputin'in kafasını gerçekten balta parçalayamamış. Nedenini Sibirya'da araştırma yapan arkeologlar, bölge halkının önemli bir bölümünde rastlanan kafatası anomalisiyle açıklıyor. Rasputin'in kafa kemikleri normalden 5-6 kez daha kalın. Kafatası parçalanmıyor ama baygın düşüyor. Derhal bir battaniyeye sarıyorlar ve buz kaplı Neva nehrinde bir delik açıp içine atıyorlar. Cesedi birkaç gün sonra ortaya çıktığında ciğerlerinin su dolu olduğu görünüyor ki bu adamın suyun altında nefes almaya çalıştığını gösteriyor. Ne onca zehir, ne düzinelerce kurşun, ne de baltanın parçaladığı başı öldürmemiş. Böylesine korkunç bir hikaye ve kurgu değil, sahici. Alexey'nin ve peder Andrei Dmitriyevich'in büyük dayılarıyla ilişkisine gelince, 1906'da Meşrutiyet İdaresi'ne nihayet razı olan son Romanovların ilk başbakanları Pyotr Stolypin, Rasputin hakkında soruşturma başlatan adam. Soruşturma sonucu ortaya çıkan rapor, Rasputin'in sonsuza dek lanetlenmesi için yeterli. Başbakan Stolypin, raporu Çar Nikolay'a sunuyor ama Çar şarlatanın öylesine etkisi altındadır ki, ''Bütün bunlar doğru olabilir ama rica ederim bana bir daha Rasputin hakkında bir şey söyleme.'' diyor. ''Bu konuda benim yapabileceğim hiçbir şey yok.'' Yok, çünkü Rasputin Çar içi Aleksandra'yı avucunun içine almış, Rus Ortodoks Kilisesi'nin en gerici unsurlarını destekliyor. Stolypin buna rağmen Rasputin'in karşısına dikiliyor ve ondan St. Petersburg'u terk etmesini talep ediyor. Rasputin söylediğini yapıyor ama istendiği gibi köyüne, Sibirya'ya döneceği yerde hacca yani Kudüs'e gidiyor. Aynı yılın sonbaharında Kiev'e geri dönüyor ve birkaç ay içinde Pyotr Stolypin suikasta kurban gidiyor. Doğrudan delil olmamasına karşın başbakanı Kiev'de öldüren Sosyalist Devrim Partisi üyesi, gizli polisi azmettirenin Rasputin olduğu söyleniyor. Feodal olduğu kadar da yoz devlet bürokrasisi ile ihtilalci komünistler arasında kalmış, köklü reformlar yapmaya çalışan Stolypin'i Putin'e benzetiyorlar. Eski başbakanın da zaman zaman Putin gibi sertleştiği, hatta Stolypin kravatları denilen idam sehpaları kurdurduğu vaki. Ancak onun döneminde tarımda, ekonomide, eğitimde ciddi ilerlemeler kaydedilmiş. Hatta Birinci Dünya Savaşı çıkmasaymış, çarlık yerinde kalırmış şeklinde bir iddia da var. Buna karşın Çar Nikolay Stolypin'e teslim olmuş değil, hatta pek güvenmiyor. Yine de Kiev'de Çar'ın da hazır bulunduğu bir opera temsilinde infaz edilen Stolypin, gözlerini kapatmadan önce Nikolay'dan yana dönüp onu kutsuyor. Tanrı onu korusun. Çar bunun üzerine Stolypin'in Kiev Pechers Lavra Manastırı'na gömülmesini istemiş. Ben gördüğümde mezarının üzerine o günlerde yerleştirilen büyük siyah haç hala duruyordu. Alexi ailesinin o kolundan geri kalanların Amerika'ya göç ettiklerini söyledi. Stolypin'lere daha önce de St. Petersburg'da bombalı bir suikast düzenlenmişti. Annem de oradaydı, dayısını ziyarete gitmişti. 27 kişi öldü aileden, bir tek annemin 14 yaşındaki kuzeni Sofya ağır yaralandı. Piotr dayı öldükten sonra ailenin o kolu Amerika'ya göç etti. Chicago'da Daniel Stolypin isimli yazar bir kuzenim var. Rasputin Rusça'da sefil demek. Benim o gece peder Andrei Dimitrievich'e Rasputinliği yakıştırma nedenim papazın kömür karası uzun sakal ve saçlarıyla ona ya da Makaryos'a benzemesi ve önündeki şarap şişesi. Raysa dedikleri siyah kaftan giymiş, boynundan büyüklüğünü yadırgadığım bir haç sallandırmıştı. Sonradan öğrendiğime göre Rusya'da sahici hoca diye bir tanım var. Sahici hocalar iyaşe ve ibateleri cemaatleri tarafından sağlanan, geçinmek için ayrı bir iş tutmak zorunda bırakılmayan tam gün papazlar. Diğerlerinden farklı olarak sahici papazlar istedikleri gibi giyinemiyorlar. Uyumak zorunda oldukları özel bir kıyafet talimatnameleri var. Bir papazın cemaati nezdindeki itibarı da giysilerinden anlaşılıyor ve Andrei itibarlı biri. İstanbullu olmamın peder Andrei Dimitrievich'te beklemediğim bir ilgi yaratmasının nedeni, o günlerde Moskova'nın Rus Federasyonu Temsilciler Meclisi'nin yani Duma'nın kamu dernekleri ve dini örgütlerle ilişkiler komitesi başkanı Vyacheslav Polosin isimli bir başpiskoposun Müslümanlığa ihtidasıyla sarsılıyor olması. Bizim Diyanet İşleri Başkanımızın örneğin Katolikliğe ihtida etmesi kadar şaşırtıcı bir olay sayılıyor. Başpiskopos Polosin çıkıyor basına, kamuoyunda şehadet ederim ki ben kitaplı dinlerin Hazreti İbrahim'den başlamak üzere tüm peygamberlerinin yüce geleneği olan hakiki imanın takipçisi olarak Ortodos Kilisesi'nin ne papazı ne de müridiyim diye bir demeç veriyor ve onların önünde kelime-i şehadet getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Olayın Türkiye'de duyulmadığını söylediğimde peder Andrei Dimitrievich pek de inanmayarak baktıydı. Son yıllarda Rusya'yı pek yakından takip ettiğimi söylenemez diye açıklamak durumunda kaldım. Albay Ivan Petrovich de bir şey kaçırdığınız da söylenemez diye araya girdiydi. Başpiskoposlarımızı bile Müslümanlara kaptırıyoruz, öyle değil mi peder? İçkiliydi, kelimeleri ağzında yuvarlıyordu. Normalno diye söylendi. Nas çiğneyici tacikler, Ruslardan daha tutarlar. Duşanbe, Polosin'in kanına girdi, öyle değil mi? Duşanbe de görevliydi, evet. Peder Andrei Dimitrievich şarap şişesine uzandıydı. Günümüzde Hristiyan kurumlarının hemen hepsinin sorunları var, Ivan Petrovich. Mamafi, haklısın, Ortodoksların sorunları biraz daha ciddi olabilir. Lori Essig bana dönmüş, Tacikistan'da bulunup bulunmadığımı sormuştu. Orta Asya'yı hiç bilmediğimi söyledim. Mutlaka gitmelisiniz. Tacikler Sovyetlerden, özellikle de Ruslardan çok etkilenmişler. Duşanbe'nin merkezinde sanat enstitüleri, müzeleri, mükemmel bir modern opera baleleri var. Ayrıca içinde ortaçağ İslam yazmaları olan çok etkileyici bir kütüphaneleri var. Firdevs Kütüphanesi sizi ilgilendirecektir. Albay'ın bahsettiği Nas nedir? Kaldırımlardaki yeşil tükürük lekeleri diye güldü. Nas diye bir bitki var, bunun yapraklarını kurutup alçıyla karıştırıyorlar. Başka bir şeyler de katılıp ince bir toz haline geliyor. Bu tozu dillerinin altına yerleştirip emiyorlar, sonra da yere tükürüyorlar. Batılıların hoşuna gitmeyen bir uygulaması Duşanbelilerin. Eski Ortodoks Kilisesi'nin bitişiğine McDonald's dikilmiş olmasından yakınan Teresa'ya içerlediğim gibi Lori Essig'e de içerlediğimi hatırlıyorum. Ona ve içkili eski askere. Söylediğim gibi benim zihnimde bir yerlerde benim olan bir Rusya vardı ve bu Rusya'da Kızıl Ordu korosu oynama şıkıdım şıkıdım diye kıvırmaz, sarhoşlamaz, Amerikalı kadınlara ülkesini şikayet etmezdi. Sahiplendiğimin hayalimdeki Rusya olduğunu ve bunun örneğini Mısır'a halkımdan arındığımız şekliyle aşık olan oryantalistlerin kendilerini beğenmişliklerinden farklı olmadığının henüz idrakinde değildim. Rusların ülkelerine yaklaşma biçimlerinden yakınmaya hakkım olmadığını aylar sonra teslim edecektim. İnsanların nasıl hükümsüzleşebildiklerinin henüz idrakinde olmadığım günler. Teresa henüz Amerika'ya dönmemiş. Alexi ile birlikte oturdukları Oktyabr meydanındaki dairelerindeyiz. Albay Ivanov, Volgograd Askerlik Şubesi Başkanı olarak sonuçlanan yaşam serüveninden kesitler anlatıyor. Ben eski askerin alkolün yumuşattığı bedenine askerlik şubesi başkanlığının pek münasip olduğunu düşündüğüm için utanç içindeyim. Hem utanıyorum hem de bitirmesini istiyorum. Çünkü o gün Yekaterinburg'a gitmek üzere yola çıkacağım. Treni kaçırmak istemiyorum. Bunu da dinlemeden gitmeyin. Teresa ısrar etmeseydi 20. yüzyılın belki de en aşağılık olaylarından birisini, 50 yıl kadar önce Stalin'in emriyle kurşuna dizilen 15 bin Polonyalı subay olayını ilk ağızdan dinlemek fırsatını kaçıracaktım. Sovyetler Sovyet yöneticileri yarım asır süreyle katliamı Hitler'in gerçekleştirdiğini iddia etmişlerdi. NKVD'nin değil. Kaliningrad Nevski madalyalı Albay Ivan Petrovich'in onulmaz biçimde kırıldığı nokta. Natasha Ivanova, annem için komünizm uğruna yaşanacak ve uğruna ölünecek bir amaç olma niteliğini hiçbir zaman kaybetmedi demişti. Komünizmin sadece gelecek için ve sadece mazlumların mutluluğu için var olduğuna hep inandı. Ama babam özellikle de Kaliningrad'da bulunan toplu mezarlardan sonra komünizme de Rusya'ya duyduğu güveni de hepten kaybetti. Annem mağdurların esenliği adına kesintisiz ve sonsuz devrimden vazgeçilmemesi gerektiğinden bahsettikçe babam daha çok içiyor. Yarım asırlık evlilikten sonra annemin ondan ayrı yaşamaya karar vermesinin nedeni bu. Toplu mezarlar Kaliningrad'ın 20 mil dışında Huş ormanının içindeydiler. KGB mezarların hemen yanı başında Mednoye köyünde kendisine bir tatil köyü inşa etmiş. Çoluk çocuk Polonyalıların kemiklerinin başında nöbet tutuyorlardı. Kazının başında Albay Aleksandr Treçeski vardı. Benim kumetst yani kanka. Sasha Tretetski askerliğini denizci olarak yaptı. Sonra Kiev'de hukuk okudu. Mezun olduktan sonra kara kuvvetlerine katıldı. 4 yıl Doğu Almanya'da görev yaptı. 1968'de Çekoslovakya'ya gönüllü gitti. Teresa'nın kaşları havaya kalktıydı. Prag bağrını bastırmaya mı? Albay başını salladıydı. Sasha vatanı için canını verirdi. Ama sonradan o da aptalın tekiydim diye itiraf etti. Ne dedilerse inandım. Afganistan'a da gönüllü gitti. 1987'den 1989'a kadar oradaydı. Kötü kötü gülümsedi. Ülkemizin gerçek tarihini orada öğrendi. Biliyorsunuz o yıllarda savcılık yaraları sarmanın peşindeydi. Milyonlarca dosya incelemeye alınmıştı. Albay Tretetski Moskova'ya döndüğünde Sovyet askeri savcılığına atandı ve Rus tarihinin en çirkin olayları önüne serilmeye başladı. Tasfiyeler, Polonyalı subayların katli, 1961 Novoçerkas katliamı, hatırlarsınız askerler göstericilere ateş açmışlardı. 70 yıllık zulüm diye söylenen Teresa'nın gözlerinin ıslandığını görür gibi olmuş, doğru mu gördüm diye Alexei'ye baktığımda yüzünde en ufak bir ipucu yakalayamamıştım. Toplu mezarların açılması işi çıktığında Sasha beni aradı, göreve atandığını, Vladimir Tokaryev'in hayatta olup olmadığını sordu. Ben de alay ettim. Umza razum zaşol. Dipnot, aklın başına geldi mi? Çünkü zamanında Volodya bana bu mezarlardan bahsetmişti. Volodya Tomsk'taki topçu okulunda benim okul kumandanımdı. NKVD'ye sonradan geçti. Kaliningrad'a atandı. 1940'ta Moskova'dan gelen emirleri yerine getirenlerin arasında o da vardı. Bir ay süreyle her gece 250 subay öldürdük demişti. Afganistan'a gitmeye karar verdiğinde ben bunu Sasha'ya söylemiştim. Beni bir ihanetle suçlamadığı kalmıştı. 1985'ten önce olsaydı belki ihbar ederdi. Herhalde ederdi. So, Tokarev'i buldu mu? Hayli yaşlıydı herhalde. Hayatta mıymış? 89 yaşındaydı. Gözleri kör olmuştu ama zihni açıktı. Her şeyi hatırlıyordu. Mezarların yerini Sasha'ya birer birer gösterdi. 30 kadar gizli polis bir bavul dolusu Walther 2 tabancası ile gelmişlerdi. Sovyet TT tabancaları ağır kullanımda ısınıyorlardı. Bu iş için uygun değillerdi. O nedenle Alman yapımı Walther 2 kullandılar. Volodya ilk gece orada olduğunu söyledi. İşin başında Blohin isimli biri vardı. En çok o çalışıyordu. Sasha Tokaryev'in anlattıklarını videoya kaydetti. Blohin'in bu iş için özel bir üniforması varmış. Kahverengi deriden bir şapka, koltuk altlarına kadar uzanan deri eldivenler, dizlerine kadar inen deri önlük, kasap üniforması. Boşalan bardağına uzandı. Teresa daha atik davranmış, likör kadehi büyüklüğündeki bardağı doldurmuştu. Yaşlı adamın Psenichnaya dedikleri özel bir buğday vodkasına düşkün olduğunu hatırlayınca, masada var mı, almayı akıl ettik mi diye baktıydım, yoktu. Başka bir marka içiyordu. Albayın bu noktadan sonraki anlatımı benim için tam bir muamma oldu. O kadar sarih, o kadar ayrıntılıydı ki bir ara Kaliningrad'da olanları bir başkasından nakletmediği, bizzat kendisinin yaşamış olduğu duygusuna kapıldım. Berlin'e giren ilk kıtaların arasında olduğuna göre yaşı da tutuyordu. Polonyalıları teker teker koridora çıkarttılar, sola döndürdüler. Hapishane görevlilerin kızıl köşe dedikleri dinlenme odasına aldılar diye sürdürdü. Her gelene soyadı, adı, doğum yeri soruldu, kimlik tespiti. Sonra yandaki ses geçirmez odaya götürüldü. Ensesinden bir kurşun ve öldürüldü. İlk gece 300 tane. Volodya şoförünün amma da zor bir gece geçirdik diye övündüğünü hatırladığını söyledi. Sonraki gecelerde sayıyı azalttılar. 250'ye indirdiler. Çünkü işi gün doğmadan tamamlamak istiyorlardı. Cumartesi pazarları tatilleri aradan çıkartırsan demek bir aydan fazla sürmüş. 1940 Nisan'ı böyle geçmiş. Volodya infaz odasına hiç girmemiş ama kendi memurlarını onların emrine tahsis etmek suretiyle yardımcı olmuş. Katledilenlerden bazılarını da hatırlıyordu. Mesela çocuksu yüzlü bir genç adam vardı. Ne zamandan beri sınırda olduğunu sorduğunda parmaklarıyla hesaplamış. 6 ay demişti. Telefon santrallığı yapıyormuş. Blohin cellatlarına her gece işten sonra vodka sunuyordu. İşten önce içmek yasaktı. İşten sonra herkes birkaç bardak deviriyor, evlerine öyle gidiyorlardı. Volodya bir defasında Blohin'e 6000 mezarın nasıl kazılacağını sormuş. Adamlar ona gülmüşlerdi. Moskova'dan bir buldozer, iki de buldozer operatörü gelmişti. Operatörler de NKV'dendiler. Cesetler infaz odasından çıkarılıyor, kapalı kamyonlara yükleniyor, Blohin'in seçtiği mezarlık yerlerine götürülüyorlardı. Bizim tatil köylerimizin olduğu yerlere. 8'e 10 boyutlarında bir mezar, 250 ceset alıyordu. İş bittiğinde Moskova'dan gelen 3 adam bunlara büyük bir ziyafet verdi. Beni de davet ettiler ama gitmedim demişti Volodya. Ama Bog Nagajet, yani Allah cezasını verir. Blohin ve 3 yardımcısı sonradan cinnet geçirdiler, intihar ettiler. Olacağına bak diye düşündüğümü hatırlıyorum. NKVD'nin böyle bir operasyonun tanıklarını hayatta bırakabileceğini ben bile düşünmemiştim. Ama asıl yadırgadığım albayın yabancı birine, bir Amerikalı'ya ülkesinin kirli çamaşırlarını bana göre büyük bir fütursuzlukla anlatıyor olmasıydı. Vorkuta'da o küçücük aş evinde öğrendiğim iki kelimenin, suka ve stukoç, kancık ve gammaz kelimelerinin, Rus ruhunun kriminal kompartımanının ayrılmaz parçaları olabileceğini aklımdan geçirdiğimi itiraf ederim. Alexia bunları bu kadına neden anlatıyor der gibi bakmıştım. Yüzü yine kıpırdamamıştı. Albay 19 Ağustos 1991, darbe günü. Saşa kazının başındaydı diye devam etti. Polonyalıların kafa taslarını, üniformalarından arta kalanları, postal parçalarını ayıklıyorlardı. Gorbaçov'un tutuklandığı haberi geldi. Acil Durum Komitesi yönetimi devralmıştı. İstikrar ve düzen vaat ediyorlardı. Akşam üstüne doğru KGB'den General Viktor Lankotsev aradı. Kazılara gerek kalmadı, bırakın dedi. Tretetski'ye derhal toparlanıp karargaha dönmesi emrini verdi. Saşa belli etmemeye çalışıyordu ama korkmuştu. Başımız belada diyordu. Lankotsev'e mesai saatinden sonra geleceğini söyledi. O gün hava da çok kötüydü, berbat bir yağmur yağıyordu. O kadar ki Polonyalılardan kalanları kurutabilmek için çadırlara ip gerdik, kamp sobalarını yaptık. Cereyan yapsın, koku çıksın diye çadır kapılarını açık tutuyorduk. Saşa KGB'den aldığı emri adamlarına söylemedi ama darbe duyulmuştu. Hatta Erat Moskova sokaklarını kendi tümenlerinin tuttuğunu haber almıştı. Kantemirovskaya tümeni. Moskova'yı Kantemirovskaya tümeni tutmuştu. Erler televizyonda Kremlin'in yanına, parlamentonun oraya çekilmiş, zırhlı personel taşıyıcılarının üstünde kendi silah arkadaşlarını gördüler. Elleri ayaklarına dolaştı. Korkunç şeyler anlatıyordu. Buna karşın Kantemirovskaya tümeni derken Albay Ivan Petrovich'in gözlerinde bambaşka bir ifade belirdi. Bana yine kendi babamın yüzünü, 19. tümenden bahsederkenki yüzünü hatırlatan bir ifade. 19. tümen Çanakkale Savaşı'nın ünlü birliği. 56. Alay Kumandanı da dahil olmak üzere arı burnunda tümüyle şehit olan tümen. Kantemirovskaya tank tümeni ise yurtseverlerin büyük savaşında Hitler'e dünyayı dar eden birlik. Üniformalarının kollarının üstünde onur ve zafer yazardı. Kantemirovskaya tümeni o günlerde Çeçenistan, Grozny'de uğradığı büyük yenilgiyle gündemdeydi. Andrei Zolotov, The Moscow Times gazetesi yazarı, Natasha Ivanova'nın erkek arkadaşı, böyle olacağı daha 1991'den belliydi diyordu. 20 Ağustos darbesinde Mayakovskaya meydanında Kantemirovskaya tümeninden bir binbaşıyla konuşmuştum. Moskova'nın ortasında bile Erat'ın tayini yoktu, tuvalet yoktu, su yoktu. Adam 48 saattir ayakta olduklarını söylediydi. Başı bozukluktan bıkmış, usanmışlardı. Mayakovskaya'da yaşananlar Grozny'deki facianın habercisiydi. Ama omzu kalabalıklar 3-5 T-10 tankının Çeçenleri durdurmaya yeteceğini sandılar. Kaldı ki tankların çoğunun yedek sürücüsü bile yoktu. Cephane yetersizdi ve Çeçenler Moskovalılar gibi Molotov kokteylleriyle değil, RPG-7 roket atarlarıyla saldırdılar. Ivan Petrovich akşamüstü General Lakontsev'in Leningrad'daki karargahından adamlar geldi. Sasha'yı götürdüler diye anlatıyordu. Ben 19. tümeni, daha sonra da o 2000 yapımı BBC dizisi All Kingsmen'i düşünüyordum. Tarafsızlığı ile ünlü BBC diziyi Çanakkale diyetine, kıraç olmasına özen gösterdikleri bir arazide çekmişti. Çanakkale Boğazı'dır diye arada bir gösterdikleri kıyı sığ bir plajdı. Dizinin sonunda kralın adamlarının hepsi ölüyorlardı. Ve tabii İngiliz Lord'unun Asyalı yaban sürüleri dediği 56. alay, esir almayı reddedip garipleri teker teker enselerinden vurdukları için. Yaşlı askerler asla ölmezler. Onlar sadece solar ve kaybolurlar. Albay Ivanov'u dinlerken zihnimde General MacArthur'un bu ünlü cümlesi yankılandı. Sus be albayım, sus! İçimden Ivan Petrovich'i azarladığımı hatırlıyorum. En kötü devlet bile devletsizlikten iyidir. Sus, sır verme. Hele sizinkilere, ayı diyenlere hiç verme. Şimdi düşünüyorum da yüksek sesle söyleseydim ne yapardı acaba? Gorbaçov'a karşı yapılan darbenin başarılı olacağından emin olan KGB, kazının başındaki subaya faaliyetini durdurmasını emretmiş. Aksi darbede Trotski'nin ve adamlarının güvenliğini garanti edemeyeceklerini söylemişler. Ivanov çok komiktiler çünkü zaten kazı sırasında KGB adamları bir an bile başımızdan ayrılmamışlardı dedi. Kendilerine gözlemci diyorlarmış. Trotski'nin adamları da onlarla Birleşmiş Milletler gözlemcileri diye alay ediyorlarmış. Uzatmayalım. Sasha KGB'ye ne evet ne de hayır diyor. Oradan ayrılıyor, çadırına dönüyor. Moskova'daki kendi kıtasını arıyor, kazıları durdurmak için emir verilmediğini öğreniyor. Yazılı emir yok, anlıyor musunuz? Lakontsev sözlü emir vererek korkutmaya çalışıyor. Sasha da kendi kıtasından yazılı emir gelinceye kadar kazılara devam kararı aldı. Sabah tekrar başladılar ama KGB sabote ediyordu. Traktörü bozuyorlar, işaretleri söküyorlar filan. O iki gün kabus gibi geçti. Sonra 21 Ağustos'ta darbenin başarısız olduğu haberi geldi. Sasha adamlarını topladı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Cumhurbaşkanı Mihail Sergeyevich Gorbaçov'un emrettiği tahkikat sürüyor diye haykırdı. Kazmaya devam ediyoruz. Öyle mutluydu ki. Acı acı güldü. Vodkasına uzandı. Ama tabii ortada darbe filan da yoktu. Gorbaçov'a bir darbe lazımdı. Kendisi sahneye koydu. Kendisi yönetti. Hepsi bu. Kulaklarıma inanamamıştım. Mayakovskaya meydanındaki o tanklar, Yeltsin'in çabaları, dünya ayağa kalktı. Hepsi oyun muydu? Oyundu tabii dediydi Ivan Petrovich. Gorbaçov'un bilgisi ve onayıyla tamamı KGB tarafından düzenlenen bir oyun. Tereza Gorbaçov'un 89 Romanya olaylarından sonra böyle bir risk almayacağını düşündüğünü söyledi. Albay yine güldü. Tam da Romanya'da olanlardan sonra aldı. Sistemin çökeceğinden ve kendisinin enkazın altında kalacağından korkuyordu. Jivkov'un akıbetine uğramaktan korkuyordu. Bir düşün. İşaret parmağını şakağına pat pat vurdu, göz kırptı. Neden Boris Yeltsin'in Moskova'ya döndüğü 18 Ağustos akşamı tutuklamadılar? Darbenin ertesi sabahı Yeltsin Daçası'ndaydı. Komutanlara telefonla konuşuyordu. Neden tutuklanmadı? Darbeciler parlamento binasına yürümesine izin vermeyebilirlerdi. Neden verdiler? Beyaz Saray'a saldırı emri var mıydı? Dipnot, Rus Beyaz Sarayı. Vardıysa kim ya da kimler emre itaat etmeyi reddettiler ve neden? Darbe sırasında Gorbaçov'un iletişim hatları sahiden kesilmiş miydi? Darbenin başarısız olmasını takiben neden darbeciler ille de Gorbaçov'la konuşmak istediler? Bunları düşün, cevabını bulacaksın. Bizim Şii mezhebi Caferi tarikatı mensupları Kerbela'nın yıl dönümünde kendilerini kanatıncaya kadar zincirlerle döverler. Albay Ivanov bana onları hatırlattı. Caferilerin kimler olduklarını açıklamaya hazırlanıyordum ki Alexi, bütün bir ülke kendisini kırbaçlıyor diye şaşırttı beni. Bütün bir ülke işkence çekiyoruz, hatırlamanın zehri, gerçeğin idrakine varmanın şoku. İçimi çekmiştim. Rusya'da gerçeğin sayısını şaşırıyorum Alexi. Bu defa hangi gerçekten bahsediyorsun?